Ayrım 14.
Malaya Yarımadası'ndaki yerli devletlerle savaştı ve onlardan aldığı topları Aceh'e kattı. Alaaddin Şah, Türk yardımı sayesinde Güneydoğu Asya'nın en güçlü hükümdarı oldu. Bu çağda Aceh son derece gelişmiş ticaretiyle zengin bir devletti. 1538'deki ilk Türk yardımından sonra Aceh Sultanı, Türkiye Padişahına tabi olduğunu ilan etti. Bu suretle Osmanlı sınırları fiilen olmasa bile hukuken Uzak Doğu'ya, Güneydoğu Asya'ya kadar uzandı. 1567 seferinde Aceh Sultanı ordusundaki 400 Türk Levendi'nin savaş bilgisi sayesinde Malaya Yarımadası'nda büyük askeri başarılar kazandı. Faaliyet alanını genişletmek için metbuu olan Türkiye'den yeniden yardım istedi. Kanuni'nin lütuflarından cesaretlenen sultan, bu defa daha geniş bir ölçüde yardım istiyordu. İstedikleri arasında yalnız denizciler değil, topçu subayları, mühendisler, istihkamcılar ve başka teknik personel vardı. Aceh Sultanı Kanuni'den kendisini bir hükümdar gibi değil, Türkiye'nin bir beylerbeyisi, bir sancakbeyi gibi telakki etmesini, padişahın kulları zümresinden olduğunu söylüyordu. Aceh elçisi Hüseyin İstanbul'a geldiği zaman Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar seferindeydi. Türkiye Hakanı'nın Zigetvar'da savaş alanında ölmesi üzerine Aceh'e yapılacak yardım işi oğlu 2. Selim'e kaldı. 2. Selim'in Aceh'e göndermeye karar verdiği yardım da bu sıralarda Yemen meselesinin ortaya çıkması dolayısıyla birkaç yıl gecikti. 2. Selim Sultan Alaaddin'e yazdığı Name-i Hümayun'da Fermanı şerifim ne veçiyle sadır olursa mucibince amel eyliyesiz diyordu. Portekizlilerin Uzak Doğu'daki faaliyetlerini derhal İstanbul'a bildirmesi için de şu şekilde emir veriliyordu. Ol diyarın ahvalu macerasın mufassal şerh ve atabe-i alem penahımız canibine inba olunmaktan hali olunmaya. Sumatra seferi için 22 savaş gemisi tahsis edildi. Kurt Reisoğlu, Muslihuddin Reisoğlu, Hızır Hayrettin Reis, bu filo ile Türkiye'nin Hint Denizleri Amirliği'nin merkezi olan Süveyş Üssü'nden ayrıldı. Kızıldeniz'i baştan başa kuzeyden güneye geçerek Babul Mendeb Boğazı'ndan Hint Denizlerine girdi. Hint Okyanusu'nu batıdan doğuya doğru geçip tamamladı ve Aceh'e erişti. Aceh'liler Türkleri çok candan karşıladılar. Türk amirali getirdiği yardım malzemesini Aceh Sultanı'na teslim etti. Yeniden yüzlerce Türk Aceh hizmetine girdi. Sultan bunlara devletinin en yüksek görevlerini ve payelerini verdi. Aceh'li kadınlarla evlenen Türk Leventlerinin çoğu bir daha Türkiye'ye dönmediler. İçlerinden prensliğe yükselenler bile oldu. Aceh'liler Türk topraklarını ve 2. Selim'in gönderdiği Türk bayrağını zamanımıza kadar kutsal bir hatıra olarak sakladılar. Bugün birçok Aceh'li Türk Leventlerinin torunları olduklarını söylemekte fakat Türkçeyi unutmuş bulunmaktadır. Atlas Okyanusu'nda Türkler. 16. asırda Osmanlı Türklerinin Akdeniz'i ve Akdeniz'e bağlı denizleri adeta bir Türk gölü haline getirdiklerini herkes bilir. Aynı asırda Türklerin Hint Okyanusu'nda ve bu okyanusa bağlı denizlerdeki faaliyetleri hakkında da epey yayın yapılmıştır. Ancak denizcilerimizin Atlas Okyanusu'ndaki seferleri pek az bilinmektedir. Hatta Türk kaynaklarında bu konuda hemen hemen hiçbir ciddi bilgi yoktur. Atalarımızın Atlantik'teki seferlerini ancak o devrin Avrupa kaynaklarından öğreniyoruz. Bu hususta İngiliz kaynakları başta gelmektedir. Bazı Avrupa tarihçilerinin Türk asrı veya Kanuni Süleyman asrı dedikleri 16. asırda da Türkiye bir cihan siyaseti takip etmiş, dünyanın hemen her tarafıyla ilgilenmiştir. Bu ilgi biraz azalarak 17. asırda da devam etmiştir. Ancak İtalyan devletleri gibi bir Akdeniz devleti olduğu için açık denizlere İspanya, Portekiz, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi Atlantik devletleri derecesinde ilgi duymamıştır. Esasen Atlantik ile Pasifik, Fas ile Malaya arasında yayılan bir imparatorluğun küçük topraklara sığınmış Batı Avrupa devletleri gibi dış ülkeler edinmeye ihtiyacı yoktu. Bununla beraber Osmanlı Türkleri Amerika'nın keşfi tarihinden başlayarak Atlas Okyanusu'na ilgi duydular. Piri Reis 16. asrın ilk yıllarında Amerika'dan bahsetmiş, hatta iki büyük Amerika haritası çizmiştir. Arzın yuvarlak olduğunu Türk bilginleri arasında ilk defa açıkça ileri süren Piri Reis'in Amerika haritaları aynı yıllarda Avrupa'da çizilen dünya haritalarından çok daha doğrudur. Bütün batılı bilginler bu noktada birleşmişlerdir. Barbaros Hayrettin Paşa da yeni dünya ile ilgilenmiştir. Kaptanı derya atanmak üzere devrin sadrazamı damat İbrahim Paşa ile görüşmek için Halep'e gittiği zaman Türk İmparatorluğu'nun kudretli başbakanına Amerika'ya İspanyollar gibi deniz seferleri yapılmasını teklif etmiş fakat paşa buna lüzum görmemiş ve izin vermemiştir. Bu yıllarda henüz İngilizler bile Amerika seferlerine başlamamışlardı. Gene Barbaros Hayrettin Paşa dikte etmek suretiyle yazdırdığı Gazavat adlı hatıralarında Türklerin Septe Boğazı dedikleri Cebeli Tarık Boğazı'ndan çıkarak Atlantik'e açıldığından birçok defalar bahseder. Hatta 1535 Ağustos'unda Kadiz Körfezi'ne çıkmış, Portekiz'in Atlantik üzerindeki güney limanı olan Faro'yu bombardıman etmiştir. Sinan Reis, Ahmetoğlu Aydın Reis, Kazdağlı Salih Paşa, Turgut Paşa gibi Barbaros'un yanında yetişen tanınmış Türk amiralleri birçok defalar Atlantik'e çıkmış, İspanya, Portekiz ve Fas'ın bu okyanus kıyılarındaki limanlarına seferler yapmışlardır. Fas önce Salih Paşa, yüzyılın sonlarında da kesin olarak Ramazan Paşa tarafından fethedilince, Türk İmparatorluğu'nun sınırı da Atlas Okyanusu'na dayanmıştır. Murat Reis'in 17. asrın ilk yarısındaki Atlantik seferleri pek ünlüdür ve Batı edebiyatında derin tesirler yapmıştır. Murat Reis, 1617'de Portekiz'in Afrika açıklarında bulunan nefis şaraplarıyla ünlü Madeira adasını zapt etmiş, 1200 esir alarak üssü olan Cezayir'e dönmüştür. Sonradan Murat Reis, faaliyet ve teşebbüs alanını çok genişletmiş, Kuzey Atlantik'e seferler düzenlemiştir. Murat Reis'in seferlerinin en ünlüsü 12 kadırgadan müteşekkil bir filo ile yaptığı 1627 İzlanda seferidir. Manş Denizi'nden Kuzey Denizi'ne geçerek Danimarka ve Norveç kıyılarını bombardıman eden Türk amirali, 1627 yılının 20 Haziran günü Kuzey Kutup Dairesi'ne erişerek İzlanda kıyılarına demir atmıştır. Türkler 16 Temmuz'a kadar tam 26 gün İzlanda'ya hakim olmuş, 400 esir ve büyük ganimetle 12 Ağustos'ta Cezayir'e dönmüşlerdir. 5000 kilometreden uzun olan İzlanda-Cezayir dönüş yolu 27 günde alınmıştır. Bu seferde Türklere esir düşüp Cezayir'e getirilen Olaf Egilson adındaki rahip sonradan kurtularak İzlanda'ya dönmüş ve Murat Reis'in seferini İzlanda dilinde bir kitap halinde kaleme almıştır. İzlanda'ya Ali Biçin Reis de bir sefer yapmış ve 800 esirle Cezayir'e dönmüştür. Daha sonra Türk denizcileri Newfoundland adasına ve Kanada'nın Labrador ve St. Lawrence kıyılarına seferler yaparak Amerika'ya erişmişlerdir. Daha güneye Virginia kıyılarına da inmişler, hatta Virginyalı çok güzel bir İngiliz kızını ele geçirerek İstanbul'a padişahın haremine yollamışlardır. Türklerin Karayip Denizi'ne yaklaştığını gören bu denizdeki İspanyol korsanları çok telaşlanmışlar ve her yıl elde ettikleri ganimetten Cezayir'e belirli bir pay göndermek suretiyle Türk denizcilerinin Antillere gelmesini önlemişlerdir. Bu seferleri Türk Deniz Kuvvetleri'nin korsan denen sınıfı yapıyordu. Bu kelime bugün anladığımız manada olmayıp Deniz Kuvvetleri'ne bağlı komando sınıfına verilen addı ve Kara Ordusu'ndaki Akıncı sınıfına karşılıktı. Akıncı ve korsanların hareketlerinin gayesi düşmanın iktisadi ve manevi gücünü yok etmekti. 1674'te bir Türk filosu Lizbon önlerine gelmiş, Portekiz başkentinin üzerinde bulunduğu Tajo halicindeki büyük bir Portekiz savaş gemisini Lizbonluların gözleri önünde zapt etmiştir. 1693'te İberya Yarımadası'nın kuzeybatı ucu olan Finisterre burnu açıklarında bir Türk filosu gene bir Portekiz savaş gemisini ele geçirmiştir. 1695 Ocağı'nda Ali Baba'nın kumandasındaki başka bir Türk filosu da St. Vincent burnu açıklarında 36 topla mücehhez bir Hollanda gemisini zapt etmiştir. Bu suretle Osmanlı Devleti ile savaş halinde bulunan devletlerin deniz ve iktisat gücü korsan sınıfı sayesinde geniş ölçüde hırpalanmıştır. 1613-1621 yılları arasındaki 8 yılda yalnız Cezayir limanına ganimet olarak 936 Avrupa savaş ve ticaret gemisinin getirildiği hatırlanırsa, yapılan işin çapı hakkında bir fikir edinmek mümkün olur. Bu bahsi İngiltere ve İrlanda'ya yapılan Türk seferlerinden de biraz bahsetmek suretiyle bitirmek istiyorum. 1655'te Türkler Bristol kanalı üzerindeki Landy adasını ele geçirerek burasını Kuzey Atlantik'teki 30-40 kadırgadan müteşekkil filolarının üssü haline getirmişlerdir. İngiltere Kralı 4. James ve oğlu 1. Charles'ın bütün gayretlerine rağmen İngiltere kıyılarının sadece 10 kilometre ötesinde olan bu ada Türklerden geri alınamamış, bu yüzden birçok İngiliz amirali kral tarafından azledilmiştir. Bu suretle İngiltere'nin Bristol, Plymouth, Southampton, İrlanda'nın Cork ve Baltimore gibi limanları Türk korsanları tarafından birçok defalar vurulmuş, Atlantik ortasında yüzlerce İngiliz, İspanyol ve Hollanda gemisi ele geçirilmiştir. Yalnız 1627 Ağustos'unda 10 gün içinde 27 İngiliz gemisi Türkler tarafından zapt edilmiştir. 19 Haziran 1631 gecesi İrlanda'nın Baltimore limanının Türk korsanları tarafından zaptı, derin etkiler yaratmış. Bu olayı ünlü şair Thomas Usborne Device 56 mısralık uzun bir şiir yazarak terennüm etmiştir. Türklerin Atlantik seferleri Türk halk şiirinde de makisini bulmuştur. İşte Murat Reis'in bir kral kızını esir ettiği, Akdeniz'in hasretiyle ağladığı, 11 ay içinde 7 deniz geçerek yaptığı bir Atlantik seferinin sefere katılan bir Türk Levendi tarafından şiir diline getirilişi. 11 ay oturdum bir han içinde, 7 derya geçtim bir gün içinde, Rabbim bize kısmet eyle karayı, evvel karayı da sonra sılayı. Akdeniz üstünde sümbüllü dağlar, Murat Reis oturmuş dümende ağlar, kral kızı karşısında başın bağlar, 11 ay dedik de göründü dağlar. Türk İnkılabı'nın menşeleri, 2. Osman'ın inkılap tasarıları. 2. Sultan Osman 25 Ocak 1622'de Polonya seferinden İstanbul'a döner dönmez bu seferde edindiği tecrübelere de dayanarak inkılapçı fikirlerini tatbike hazırlandı. Yalnız orduda değil imparatorluğun müesseselerinde derin bir inkılap hareketine lüzum görüyordu. Bu inkılap sathi değil radikal bir değişme gerektirecek ve devlete kanuni devrindeki sağlam yapısını kazandıracaktı. Yeniçeri ve diğer kapıkulu ocaklarını ilga etmek isteyen genç hükümdar, bunların yerine Anadolu, Suriye ve Mısır Türklerinden kurulu, yalnız askerlikle uğraşan, padişahın emirlerine mutlak şekilde bağlı yeni bir piyade sınıfı kurmak istiyordu. Sarayı hatta haremi yeniden teşkilatlandırmak istiyor, kıyafette değişiklik yapmayı bile düşünüyordu. Bu reformları gerçekleştirebilmek için hükümdarın çevresinde pek az adam vardı. Şeyhülislam Esad Efendi'nin kudretli ellerinde olan ilmiye sınıfı çekimser fakat kapıkulu ocakları açıkça muhalifti. İkinci Osman'ın birçok kere Yeniçeri ortalarını, taburlarını bizzat teftiş edip yoklama yapması, Yeniçeri subaylarına birliklerinin önünde son derece ağır sözler söylemesi, hatta askerlik değerlerini reddedip hakarette bulunması, hiç beğenmediği böyle bir ordunun kıdem zamlarını onaylamaması, kapıkulu ocakları ile bir numaralı Yeniçeri sayılan padişahın arasını iyiden iyiye açmıştı. Hele 2. Osman'ın Halep Beylerbeyisi'ne ve sair ilgililere yerli Türklerden asker yazmaları için gizli bir emir göndermesi ve sarayda adamları olan Yeniçerilerin bunu duymaları anlaşmazlığı tehlikeli bir duruma getirdi. 2. Osman Cezayir ve Tunus Beylerbeylerine birer hattı hümayun göndererek donanmalarını Lübnan kıyılarında toplamalarını bildirdi. İstanbul'daki büyük donanmaya da harekete hazırlanmasını emretti. Hacca gitmek bahanesiyle İstanbul'dan çıkacak, Anadolu'dan piyade askeri yazıp tımarlı sipahileri ve donanmayı da yanına alacak, bu kuvvetlerle İstanbul'a dönünce kapıkulu ocaklarına istediğini yaptıracaktı. Meydana getireceği bu disiplinli ve modern orduyla Baltık Denizi'ne çıkmayı düşünüyordu. Genç hükümdarın kafasında olgunlaştırıp yakın müşavirlerine danıştığı inkılaplar yalnız askeri alanda değildi. Padişahların cariyelerle evlenmeleri adetine son vermeyi, 16. asırdan önce olduğu gibi tanınmış ailelerden kız almayı düşünüyordu. Nitekim bizzat kendisi Şeyhülislam Esad Efendi'nin kızı Ukayla Hatun'la evlendi. Bu gerçek bir inkılaptı. Çünkü şimdiye kadar bir Osmanoğlu'nun İstanbullu bir ailenin kızıyla evlendiği görülmemişti. İkinci Osman yeni, daha hafif ve rahat giyimle dolaşıyor, hatta at koşumlarını sadeleştiriyordu. Bütün bunlar geleneğe bağlı olanlar arasında büyük dedikodular yaratıyordu. Zira henüz Türkler dünyanın en ileri ve medeni milleti olduklarına inanıyorlar, dış durumda bunu gösteriyordu. Yarım asırdır devlet ve cemiyet yapısının bozulmaya yüz tuttuğunu fark edebilenler pek azdı. Yeniçeriler derhal karşı propagandaya giriştiler. Padişahın tutumunu büyük bir mübalağayla kınamakla beraber propaganda malzemesi olarak seçtikleri konular doğruydu. Mesela yüzyıllardan beri verilmesi adet olan bahşişleri padişahın askerlerinden esirgemiş olduğu doğruydu. Hutin seferinde 100 Yeniçeri'yi korkaklıkla itham edip öldürttüğü doğruydu. Fakat aynı padişahın aynı seferde yaralı gazileri hastane çadırlarında ziyaret ettiği tabiatıyla saklanıyordu. İlmiye sınıfının salahiyetlerini kıstığı, şer'i kanunların bazılarını kaldırdığı, ulemanın görevlerini adeta fetva ve ibadet işlerine inhisar ettirdiği doğruydu. Veliaht Şehzade Mehmet gibi son derece değerli bir prensi hiçbir suçu yokken öldürttüğü doğruydu. Kapıkulu emeklilerinden 2000 kişinin emekli maaşını Vezir Nişancı Ahmet Paşa'ya kafa tuttukları için kestirdiği doğruydu. Şimdiye kadar görülmemiş kılıkta, hafif giyimle at üzerinde halkın önünden geçtiği doğruydu. Türklerden yaya ve göçebe Türkmenlerden atlı asker yazmak üzere beyler beylere gizli fermanlar gönderdiği doğruydu. Bir ara İstanbul'da kapıkulu ocakları arasında bir iş göremeyeceğini düşünüp taht şehrini geçici olarak Bursa'ya nakletmek istediği doğruydu. Dini törenlere ataları kadar uymayıp halkın duygularını incittiği doğruydu. Yapacağı ıslahata karşı koydukları takdirde Yeniçeri Ocağı gibi ulemayı da kırmakla tehdit ettiği doğruydu. Nihayet dünya Müslümanlarının halife sıfatıyla başı olduğu halde düşüncelerine aykırı bir fetvayı bütün devlet adamlarının gözleri önünde yırtıp yere attığı doğruydu. İkinci Osman gençliği ve tecrübesizliği, lüzumsuz sertliği ve kendisine fazla güvenmesi yüzünden düşündüğü inkılapları tatbik edemedi. 18 Mayıs 1622 günü kopan korkunç ihtilalde tahtıyla beraber hayatını da kaybetti. Türkiye tarihinde ilk ciddi yenileşme hamlesinin kahramanı 2. Sultan Osman'dır. O tarihten bugüne kadar Türkiye'de daima iki fikir, muhafazakarlık ve inkılapçılık karşı karşıya gelmiştir. Padişahlar inkılapçı fikri tutmuş, hatta bu fikrin öncülüğünü yapmışlardır. Her iki tarafta sonsuz hatalara düştüğü için bu iki fikri 17. asırdan beri gayet güzel bir denge halinde tutan İngiltere'de olduğu gibi ileri bir demokrasi kurulmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir anavatan mefhumu olmaması, Avrupa devletlerindeki gibi devletin anavatan ve sömürgeler olarak ele alınmaması, esasen fikir akımlarını dengeli ve etkili bir şekilde kullanmayı imkansız kılıyordu. İkinci Osman'dan hemen sonra ıslahat fikrinin Katip Çelebi ve Koçebey gibi düşünürleri yetiştiği halde bu fikirler millete mal edilemedi. Lale Devri 21 Temmuz 1718 Pasarofça Antlaşması ile 1 Ekim 1730 Patrona İhtilali arasında geçen 12 yıl 2 ay 11 gün Türkiye tarihinde Lale Devri diye anılır. Bu yıllar Sadrazam Damat Nevşehirli İbrahim Paşa'nın iktidar yıllarıdır. Lale Devri, savaşlardan ve ihtilallerden bunalan İstanbul'un ve onu taklit eden diğer şehirlerin İbrahim Paşa'nın öncülüğünde hayatın maddi zevklerinden yararlanmak istemeleri şeklinde tarif edilebilir. Bu akım tabiatı ile sanata da tesir etmiştir. Devrin hükümdarı 3. Ahmet, damadı olan Sadrazam İbrahim Paşa ve çevrelerindeki devletliler tarafından olağanüstü maddi şartlarda himaye edilen şairler yeni bir hamleye giriştiler. Artık zirvesinden inmeye başladığı açıkça sezilen klasik Türk şiirine bir canlılık, zarafet ve İstanbul inceliği geldi. 1712'de son büyük şairi Nabi'yi kaybeden klasik Türk şiiri, Nedim'in şahsında son büyük dehalarından birini verdi. Zaten Nedim dışındaki diğer bütün şairler, güzel kaside ve gazeller yazabilmekle beraber gerçek şiir dehasından mahrumdular. 1716'da Naima'yı kaybeden Türk tarihçiliği değerli eserler ortaya koydu. Bunlarda Naima'nın ince tahlilleri, Müneccimbaşı'nın büyük bilgisi görünmüyordu. Fakat gene de faydalı eserlerdi. Coğrafyaya olan ilgi de devam ediyordu. Müsbet ilimler, bilhassa askerlikle alakalı olanlar belli bir seviyede revaçtaydı. Türk mimarisi klasik yüceliğini kaybetmekle beraber Ayasofya Çeşmesi, Üsküdar Çeşmesi, Gülnuş Valide Camii gibi son şaheserlerini verebiliyordu. Sivil mimarlıkta ferahlık veren zarif sahil saraylar, yalılar, köşkler yapılıyordu. Bahçe mimarlığı çok gelişiyordu. Çiçek, bilhassa lale merakı, padişahından en fakir kayıkçıya kadar herkesi sarmıştı. Yüzlerce ve yüzlerce yeni çiçek çeşitleri elde edilmişti. Türk musikisi 1711'de Itri'yi kaybetmekle beraber Ebu Bekir Ağa başta olmak üzere bir seri büyük üstadın elinde pek güzel eserler veriyordu. Kalabalık takımlarla muhteşem küme fasılları yapılıyordu. Fikirler açıktı. Halk eğleniyor, geziyor, dinleniyor, okuyor, seyrediyordu. Avrupa ile ilgiler fazlalaşmış, batıdan iktibaslar başlamıştı. Şüphesiz herkes hayatından memnun değildi. İçin için kaynayan bir tabaka vardı. Bunlar İbrahim Paşa rejimine kin dolu nazarlarını çevirmişlerdi. Ancak büyük devlet adamının açtığı çığır öylesine güzel, zevkli, canlı ve köklüydü ki, onun devrilmesinden sonra da gerçekte Lale Devri, 1. Mahmut zamanında bütün hususiyetiyle devam etti. Lale Devri'nin günümüze kadar gelen en önemli yeniliği şüphesiz ilk milli matbaanın açılmasıdır. 1727'de İbrahim Müteferrika ile arkadaşı 28 Çelebizade Said Efendi İstanbul'da ilk Türk matbaasını açtılar. Bunlardan Said Efendi, Paris Büyükelçisi olan babası Mehmet Efendi ile çok genç yaşında Fransa'ya gitmişti. Sonradan sadrazamlığa kadar yükseldi. Matbaanın faydalı ve gerekli olduğuna dair ünlü fetvayı Şeyhülislam Abdullah Efendi verdi. Gerçekte 16. asırdan beri İstanbul'da ekaliyet matbaaları olduğu gibi Avrupa'da da Türkçe, Arapça ve Farsça kitaplar basılıyor, bunlar İstanbul'da satılıyordu. Ancak bir Türk matbaası kurulmamıştı. Bu sanatın Avrupa'da ortaya çıktığı 15. asrın ikinci yarısında da, geliştiği 16. asırda da Türk kültürünün seviyesi Avrupa'dan ilerideydi. İlk öğretim ve okuyup yazma Avrupa'ya nazaran pek çok gelişmişti. Aydın tabaka ve kitap okuyanlar da önemli bir sayıdaydı. Avrupa'da 1000 yazma eseri bir araya getiren hükümdarlar parmakla gösterilirken, Doğu'da 10 binlerce yazmadan müteşekkil pek çok kitaplık vardı. 16. asırda Avrupa'da basılan kitapların tirajı çok düşüktü. Bu tirajın çok fazlasını Türkiye'de hattatlar ortaya koyabiliyordu. Kont Marsigny'nin 1700 yılında İstanbul'da 90 bin hattatın bulunduğundan bahsetmesi şüphesiz mübalağalıdır. Ancak bir gerçeği aksettirmektedir. Önemli bölümü, üstelik sanat eseri de olan yazma kitap, Türkiye'de mütevazi şehir ve kasabalıların evine kadar girmişti. Avrupa'da baskı sayısı 17. hatta çarpıcı şekilde 18. asırda arttı.